Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüst Genç, Mehmet Ütvarsan abimizle olan beraberliğimize Genç Zamanlı programında başlamış bulunuyoruz. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz efendim. Merhabalar abi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Salih'cim. Ben de tüm dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Güzel bir program olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
İnşallah bizim de temennimiz, niyetimiz o yönde. Rabbim sürçülisan edersek, şimdiden edeceksek bizleri sizlerin huzurunda özellikle böyle bir bozulmadan korusun diyoruz. Özellikle benim, yani sizden yan olmasa da bazen gaflarım olabiliyor bunun için.
Yok, bu herkesle ilgili bir şey. Ben genelde konuşmalara başlarken diyorum ki bizim İslami konuşma geleneğimizde önce hamd edilir, sonra salatü selam edilir, üçüncü olarak da dua edilir. O da genellikle Hazreti Musa'nın duasıdır. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani diye başlayan, ya Rabbi sadrımı aç, işimi kolay kıl, dilimdeki tutukluğu al diye. Eyvallah. Şimdi bu dua hem konuşan için geçerlidir hem dinleyen için geçerlidir. Konuşan için söyleyeceği sözün hakikaten maksadına ulaşması, sadece zihinlere, kulaklara değil kalbe erişmesi ve eriştiği yeri de hakikaten o sözdeki niyet neyse ona uygun bir istihale sürecine sokmasıdır. Dinleyen için ise hakikaten aktif dinleme çok daha önemli. Biraz daha böyle, şimdi biz normalde burada maiyet yok gibi gözüküyor. Bizi mikrofonları başında dinleyen, biz mikrofonların başındayız. Hı hı. İşte radyoları başında ya da internetin başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Onlarınla aramızda aslında görünmeyen bir bağ var. Belki onların kalplerinin buraya dönmüş olması şuradaki ortamı da tetikliyordur. Bazen çok böyle bilemiyoruz ne gelip ne gidiyor. O yüzden bazen de söz çıkmıyor. Geçen bir burada Doğu'dan bir program yapmıştık Doğu ile ilgili.
Evet.
Böyle bir çağrı yaptık. Ondan sonra o
icabet
çağrı...
İcabet olmadı.
İcabet olmadı. Sen de dedin ki sonra, abi dedim, biz dedim öğrenciler dinliyor daha çok. Ben de peki Salih'im dedim.
Ben de orada hani bir savunma yapmak durumunda hissettim abi kendimi. Oysa öğrenciler dinliyor ama geçtiğimiz programlarda şu da olmuştu abi. Karakıta Abed projesini yaptığımız dönemde mesela projeyi sponsor bulmuştuk. Program vesilesiyle.
Evet. Yani, evet.
İnşallah yani o çağrımızı dilerseniz ben tekrar hatırlatayım. O geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programda geçerli.
Evet, onu bir tekrar hatırlatsak aslında güzel, fena olmaz.
Peki abi. Geçtiğimiz haftalarda biz Davutan Kılıç abimizi ağırlamıştık. Kendisi Doğu bölgesinde özellikle çok gayretli hizmet faaliyetlerini yürüten bir abimiz. Ve şu an Güneydoğu'da malum yaşanan olaylar neticesinde oradaki halkın yaşadığı bir zorluk, güçlük var. O konuyla alakalı özellikle çalışmalar yürütüyor. Ve bir çağrısı, bir talebi olmuştu bizlerden. Demişti ki bu özellikle Genç Zaman aracılığıyla eğer yardımda bulunmak isteyen olursa, hatta yardımları da sıralamıştı, söylemişti.
Biz aslında bir tek PlayStation istemiştik. Yani
PlayStation istemiştik.
Bir gençlik merkezi açılacaktı. Cizre'de zannediyorum bir gençlik merkezi açılacaktı. Şimdi tabii biz Davutan abimiz orada tam böyle hatta olduğu için WhatsApp ve diğer bilimum iletişim vasıtalarıyla da bize hep naklen yayın yapıyor.
Evet.
Yani sen de biliyorsun, sen de o gruptasın işte. Gördüğümüz sahneler hakikaten oraların, yani hiç Türkiye öyle bir savaş geçirmedi yani. Muhtemelen Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, o İstiklal Harbi'mizden sonra belki Ege'deki bazı ilçeler, iller öyle bir yakılmış, yıkılmış, viraneye dönmüş olabilir ama öyle bir efendim orada ciddi tahribat olmuş ki. Evet. O tahribatın içerisinde şimdi yavaş yavaş yerine dönmeye başlayan halka oradaki yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ya da bir takım özel şirketler yardım yapmaya gayret ediyorlar. Davutan Bey de Allah razı olsun bunun öncülerinden bir tanesi. Yani gidiyor kendi Patnos'ta normalde yaşıyor olmasına rağmen atlıyor arabasına 4 saat 5 saatlik yolla. Oradaki insanlarla muhatap oluyor. Dün de mesela yine bir mesajı geldi. İşte orada bir erzak dağıtımı olmuş. İşte kendisinin ellerine sarılıp da böyle bir oğlumu aldılar, dağa götürdüler. Şimdi iki oğlum kaldı. Alın bunlar sizin olsun diyen bir annenin feryadını ve ondan nasıl etkilendiğini, hissettiğini, duygularını anlatmıştı. Nitekim o iki çocuğun da fotoğrafını bize gönderdi daha sonra. almış ve onları Patmos'a getirmiş. Ben dedim ki o iki kardeşimiz dedim ilk fırsatta dedim İstanbul'a da getir. Burada biz de gençle beraber onunla tanışalım, arkadaşlarımızla onu muhatap kılalım diye. Yani bu kadar aslında böyle dokunduğun zaman acıyı hissedebileceğin bir yakınlıktayız. Hani iletişim teknikleri, iletişim ortamı bunu böyle mümkün kıldı. Fakat biz hala böyle şöyle bir tarafı da var. Kulak kesildiğimiz alemler çok önemli yani. Farklı farklı alemlere kulak kesildiğimiz için.
Evet.
Aslında yanı başımızdaki dokunduğumuz zaman o acıyı hissedebileceğimiz ve dokunduğumuz zaman da gerçekten fayda hasıl edebileceğimiz ortamlara maalesef uzak duruyoruz. Ve daha çok böyle haz duyacağımız, böyle bizi rahatsız etmeyecek, kafa konforumuzu, gönül konforumuzu bozmayacak. İşte bir takım böyle mekanlarla, mecralarla, kişilerle, ortamlarla daha çok muhatap olmayı seçiyoruz. Bu aslında çok bir kaçış yani. Bundan kaçış şu anlamda olmayacak. Öbür tarafta Allah bunun hesabını soracak. Birileri böyle arkasına arabasının erzağını doldurup işte efendim orada yangın yerlerine gidip elinden gelen gayreti gösterirken sen burada niye efendim bir çağrıya kulak vermedin? Böyle bununla ilgili bir zihnine ses düşmüştü, kulağına ses düşmüştü, kalbine ses düşmüştü. Niye bunun gereğini yerine getirmedin diye bunun hesabı sorulacak. Ben hatırlıyorum bu deprem olduğu zaman 1999 senesinde. Yani o sabah yani.
Siz İstanbul'da mıydınız abi?
Ben o zaman Çekmeköy'deydim. Hı hı. Askerlik görevini yapıyordum. Yani o gecenin üçündeki o dehşet ses hala kulaklarımdan gitmez yani. Böyle çok büyük bir kışlada kalıyorduk. Dört katı nasıl indiğimizi bilmem yani o saatte. Böyle sonrasında tabii asker emre rağmen o kışlaya çıkmayı reddetti. Yani o kadar çünkü. Ve sonra o bina yıkıldı, tekrar yapıldı. Yani çünkü tam depreme karşı dayanıklı değilmiş zaten. O sabah çok anlattılar. Yani hemen varıp marketi tabiri caizse arabasının arkasına boşaltıp bir böyle gayretle oralara giden insanlar, onlarca yüzlerce insan. Yani bu çok büyük bir şeydir yani. Ve orada yine hakikaten bir yani İslam'ın bu topraklardaki efendim mevcudiyetini ve kök salmasına efendim görmezden gelerek üzerimizde bir tür harami edasıyla böyle efendim bizi yönetmeye çalışanların buradan bile yani bu yardım efendim gayretinden bile siyasi bir takım sonuçlar çıkartarak onları engellemeye çalışmalarını da gördük. Şimdi ortam öyle değil Salih'cim. Yani kapılar açılmış, gidin istediğiniz kadar yardım edin, yapabildiğiniz kadar yardım edin. Fakat bu sefer de o gözü yaşlı fedakar insanların çoğu gitmiş, kendi rahatının efendim işte gündeminin içerisinde oralara böyle dönüp bakamayacak kadar böyle ilginç tipler haline gelmiş insanlar var şu anda. Bana mı öyle geliyor bilemiyorum. Yine hamiyetperver, fedakar, gayretli insanlarımız var, hamdolsun. Orada gençlik merkezi açıyor. Birkaç tane gençlik merkezi açıldı oradaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin gayretleriyle. Tabii oralarda hani gençlik merkezinde nasıl bir eğitim yöntemi olmalı? Onu dışarının cazibesini ya da işte bir takım böyle o savaş ortamlarını dışarıdaki dağlardaki insanları cazip gösteren zihniyetlere karşı bu ortamlar nasıl cazip hale getirilebilirin derdine düştükleri için bu insanlar
evet.
Kendilerine göre bir takım listeler yapmışlar. O listeden bizim en çok ilgimizi çeken de o PlayStation'lar oldu. Yani bu otursunlar kendileri işte böyle bir oyun ortamı içerisinde orayı şenlendirecek daha farklı ihtiyaçlar da var belki. O ihtiyaçları da yine inşallah sizin vasıtanızla bu Genç Zamanı programımıza ulaşmak isteyen Facebook'tan, Twitter'dan ben şu ihtiyacı görebilirim diyenler buradan bu çağrıyı duymuş olsunlar. Biz o noktada Davut Han kardeşimizin o çağrısına o dönem bir ses alamamıştık ama şimdi inşallah başka türlü fedakar insanlar o çağrıya ulaştılar, ulaşıyorlar. Ulaşacaklar da bu böyledir zaten yani. Yani aslında o çağrıya ulaşmak, o çağrıya böyle kulak kesilmek, kendine kulak kesilmektir. Hani diyor ya hepsini verdik bir tek diyor şu kaldı bize. Diyor ki demek hepsi bizim oldu bir tek o bizim olmadı. Yani verdiğin senindir diye. Biz onda kapak da yapmıştık herhalde. Böyle bir şeyimiz var. Yaklaşımımız Allah o noktada herkese basiret Eyvallah. Versin, firaset versin diye dua ediyoruz.
Eyvallah abi. Ben de o zaman eklemiş olayım. Lütfü abimizin bahsettiği yardım hususuyla alakalı irtibata geçmek isteyen dinleyicilerimiz iletisim@gençderneği.org adresine, derneğimizin, Uluslararası Genç Derneği'nin mail adresine mail atabilirler veya Genç Dergi'nin, Genç Zamanı'nın, Genç Dergi'nin hesaplarına, sosyal medya hesaplarına konuyla alakalı hangisini takip ediyorsanız, Genç Zamanı'nı takip etmeniz tabii ki şu an önceliğimiz, Genç Zamanı'nda olduğumuz için konuyla alakalı bir irtibat numarası, bir iletişim numarası veya herhangi bir şekilde bir bağlantı bırakabilirseniz en azından bu hayra vesile olmuş oluruz bizler de. Sizler de bu hayrı işlemiş olursunuz değerli dinleyenlerimiz. Abi doğudaki olayların özellikle bu acı olayların uzantısı şehir hayatında. Üniversitelerde de kol geziyor malum. Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan tatsız bir olay vardı. AK Parti'nin üniversitedeki teşkilat başkanına bir arkadaşımıza oradaki özgürlükçü işte efendime söyleyeyim demokrasiden yana olduğunu söyleyen bir grup adı da Kolektif Öğrenciler Grubu bir tacizde bulundu, saldırıda bulundu. Tabii orada siyasal gerekçeler belki özel sebepler de vardı ama bu olayın bir de o arkadaşlar tarafından yani o hareketi yapan insanlar tarafından video alındığını gördük. Yani hem 10 kişi 20 kişi gelip arkadaşın masasına oturuyorlar diyorlar ki kardeşim bundan sonra burada gericilik yapamazsınız. Bundan sonra burada particilik yapamazsınız. Burası özgürdür, demokrasidir. Burada biz işte Yakup Köse'yi buraya getiremezsiniz. Gerici adamları üniversitede konferansa getiremezsiniz diyorlar. Getirirseniz karşınızda bizi bulursunuz. Her türlü şeyi yaparız size. Ve bunu yaparken de o arkadaşın rencide oluşunu onlara o 20 kişilik gruba hani 20 kişi var karşısında yani belli bir refleks gösteremiyor. Altta kalmıyor ama o rencide oluşunu videoyu alıp internete yüklüyorlar. Şimdi siz hem bir hoca, üniversitede hoca olarak tabii belki o taraftan da bakarsınız meseleye. Neler söylemek istersiniz abi?
İşte bu üniversiteye bu tür siyasi oluşumlar çerçevesinde kaşımak isteyen, oraları tahrik etmek isteyen hep olmuş oluşumlar. İşte bu 60'lı yıllardan beri böyle. Üniversiteler hep böyle. Bir takım toplumdaki olayları tetiklemek için özellikle menfi olayları tetiklemek için hep bir böyle başlangıç yeri olarak kullanılmış. Tabii yani herhangi bir siyasi partinin de bir işte kampüste ya da bir üniversitede teşkilatlanmak istemesi, orada bir takım öğrencilerle bu tür bir faaliyet ortaklığı yapmış olması hani demokratik bir ülkede herhalde yadırganmamalı.
Evet.
Ama şimdi bunun karşılığında da birilerinin buna tepki koyması ya da efendim niye böyle yapıyorsunuz demesi de o da ayrı bir belki hani siyasetin o genişliği içerisinde makul görülebilecek bir şey olarak düşünülebilir. Ben tabii olaya biraz daha farklı açıdan bakıyorum Salih'ciğim. Herhangi bir partinin kampüste bu tür bir tarafkirlik içerisinde olmasını çok tasvip etmiyorum ben doğrusu. Açık ve net söyleyeyim. Bu hangi parti olursa olsun. Orada parti diyerek girdiğiniz andan itibaren muhalif partinin ya da muhalif partinin işte diyelim yandaş olmasa bile bu partinin tam karşıtı olduğu için bir hani hazımsızlık içerisinde olanlar buna muhakkak tepki koyacaklardır. Bu hiçbir tetiş ortamını, hiçbir efendim böyle şiddet ortamını haklı kılmaz. Böyle bir şey yok. Ama ben meselenin böyle bir siyasi bağlamda düşünüldüğü zaman bizi kör noktalara götüreceği kanaatindeyim. Mesele çok daha derindedir.
Bu birleştirmez yani değil mi abi?
Kesinlikle birleştirmez. Böler, parçalar ve bu tür hakikaten ne oldukları belli olmayan güruhların oralarda cirit atmasına işte bu tür videolarla, bu tür efendim propagandalarla işte efendim boy göstermelerine de zemin hazırlar. Bizim işimiz bu değil kardeşim. Bizim işimiz işte falancanın işte bir bayraktarlığını yapmak, filancanın bayraktarlığını yapmak değil yani. Üniversite bu değil haddi zatında. Bizim çok daha derinde temel bir takım meselelerimiz var. Hala köpükle uğraşıyoruz. Hala köpürtmeye uğraşıyoruz. Hala kutuplaşmaya uğraşıyoruz. Hala efendim bir düşmanlık üzerinden bu tarafı beslemeye, bu tarafı birleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yanlış bir siyaset. Bunun yol artık belli dönemlerde konjonktürel bağlamda bir anlamı olabilir. Ama artık bunun tıkandığını görmemiz gerekiyor. Yani kutuplaşmak ile işte bir takım insanları hiziplere bölerek ya da işte bir efendim hak davanın savunuculuğunu karşı tarafların düşmanlığından devşirerek, oradan destek talep ederek bunları efendim şey yapamayız, yürütemeyiz. Hak galip edilemez, mağlup edilemez. Hak her zaman galiptir, mağlup edilemez, ona galip de gelinemez. Burada mesele nedir biliyor musun? Burada mesele hakkın temsilcisi olmaktır. Bitti hocam.
Eyvallah.
Bu budur yani. Adaletin, hakkın, hakikatin, dürüstlüğün, sadakatin, duruşun, vakarın ve her fırsatta hakkı tutup kaldırmanın sen bayraktarı olduktan sonra çemkirenler olacaktır. Sana efendim taan edenler olacaktır. Ama senin maşeri vicdanda, hak özellikle hak divanında haklı olduğunu tescil edilecek. Bu da efendim böyle bir hizipleşmekten daha ziyade doğrunun adresinin neresi olduğuna dair bir kanaati pekiştirecek, güçlendirecektir. Şimdi bu üniversitelerdeki ya da o kültür sanat ortamlarındaki böyle bir bizim hep şimdiye kadar böyle birazcık ya ne oluyor oralarda diye baktığımız yerlerdeki efendim şeyi psikolojiyi iyi anlamamız lazım. Bak son olaylardan bir tanesi. Yani çok alakası yok gibi gözükebilir ama aslında tam da bizimle irtibatlı bir mevzu. Bir üniversitenin rektör yardımcısı,
evet,
dedi ki üniversite okul şeyde dedi, eğitim seviyesi yükseldikçe dedi beni hafakanlar basıyor dedi. Bu dedi ülkenin, bu halkın dedi, okumamış halkın irfanı dedi bizi kurtaracak olandır dedi. %100 doğru bir söz bu. Belki hakikaten şimdiye kadar da dillendirilmemiş çok fazla. Ama ta başından beri ben hatırlıyorum. Bir dönem belli kesimlerde çanlar çalmaya başlamıştı. Hangi anlamda biliyor musun? Üniversite gençliğinde bir hani üniversite gençliği sadece efendim baz alınarak bir seçim yapılsa kimin iktidara geleceği noktasında açık ve net bir şey var yani ortada yani. Şimdi halkta adresin var senin, okumamışta adresin var. Fakat okudukça insanlar sanki zıvanadan çıkıyormuş gibi orada bir efendim karşılığın yok. Bu işte bir tarafından o rektör yardımcısı hocanın söylemiş olduğu bir realite bu. Bu realiteye işaret eden bir tarafı var. Ama diğer taraftan da senin ne yapman gerektiği, nereye yönelmen gerektiği, nasıl bir strateji izlemen gerektiğine dair de hakikaten rahatsız edici bir gerçeklikle de bizi yüz yüze bırakıyor. Bunu da görmek lazım. Yani.
Evet.
Yani bizim hala böyle bir üniversiteye, kültür sanat ortamlarına, kültürel iktidara yan bakışımız nasıl düzelecek? Ben bundan çok bizarım ya. Yani. Nasıl olacak bu? Nereye gidecek bu iş bilmiyorum gerçekten ya. Yani. Yani hep böyle şeyle uğraşıyoruz hala. O okumamış halkın o efendim sağduyusuna, irfanına güvenmekle devam ediyoruz. Ama ne oldu şimdi bak? 200 üniversite var neredeyse şu Türkiye'de.
Evet.
Her ilde bir üniversite var artık. Her ilçede bir meslek yüksek okulu var. Ve bu gittikçe o üniversite ortamı böyle sanki içimize sokulmuş ajanlar gibi bizi, bizim topografyamızı değiştiriyor. Manevi topografyamız değişiyor şu anda Salihciğim. Yani o halkın irfanı falan filan hak getirsin bundan sonra. Kalmayacak yani o. Ve buna güvenmek de zaten akıllıca değil yani. Yani o hoca okumamış olsaydı muhtemelen bu lafları etmeyecekti.
Tabii
yani.
Keşke okusaydım diyecekti yani.
Hayır.
Yok şöyle hani okumamış olan bir insan hani Anadolu irfanı diyoruz ya, Anadolu irfanı da üniversite mezunu olmaya ya da üniversite okumaya karşı her zaman da şeyi var aslında abi.
Ya biz bizde hep zaten o aziz milletin irfanından mütevellit. Ta işte efendim medrese zamanlarından beri tahsile, ilme, irfana, okumaya yani muhteşem bir şey vardır, ilgi vardır, alaka vardır yani. Ama bir dönem bu işte inkar rüzgarlarının estiği dönemlerde işte giden işte bunlar gibi olacak. Okumuş olmak da zıvanadan çıkacak diye bir kanaat vardı. O kanaat bir dönem üniversiteden ya da bu tür kültür sanat ortamlarından bizi uzak tutmuş. O halkın böyle bir şeyini çoluğunu çocuğunu göndermesine mani olmuş. Ama şimdi alternatif ortamlar çoğaldı. Oralarda efendim daha farklı, daha kalıcı, daha sürekli, daha böyle derinden dip dalga oluşturacak işler yapma fırsatı elimize geçti. bunu değerlendirmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Yani hakikaten şu önümüzdeki 10 sene gerçekten şu coğrafyada, etrafımızın bir ateş çemberine döndüğü şu coğrafyada, şu 10 sene içerisinde ilkokulla, anaokullarıyla, ortaokullarıyla, lisesiyle, üniversitesiyle dip dalga oluşturacak hamleler yapamazsak sonraki 100 yılı kaybetmemiz işten bile değil. Bu çok açık ve nettir. Biz hala bir takım şeyleri köpürtmeye uğraşıyoruz. Hala efendim bir takım böyle sloganvari işlerin peşindeyiz. Bir hasımlaşma, bir kutuplaşma çerçevesinde sürekli efendim bir mağdur edebiyat oynuyoruz. Bunun kesinlikle gitmesi, bitmesi gerekiyor. Yani etrafımızdaki bu kadar ateş çemberi içerisinde bir yine bizim üniversitemizden bir hocanın atmış olduğu bir tweet şu an aklıma geldi. Diyor ki bu diyor cehaletle diyor bizi bu coğrafyada yaşatmayacaklar. Yaşatmayacaklar gerçekten. Bu cehaletle yani. Cehalet işte efendim şey değil. Siz söyleyin. Hani okumamış olmak değil. Cehalet esas hakikatin, esas idrakin farkında olmamak demek. Neyin öncelikli, neyin sonra gelmesi gerektiğini bilememek demek. Bu noktada gerçekten bir şeydeyiz yani. Kabızlık çekiyoruz. Yani tam bir fikri kabızlık, zihni kabızlık, gönül kabızlığı çekiyoruz. Ve kolay olana yöneliyoruz. Zor olan, meşakkatli olana gitmek istemiyoruz. Bu gençlerimizde de böyle. Bizim gençlerin önüne rol model olarak koyduğumuz tiplerde de böyle. Bu popüler kültürün bize en büyük tuzağıdır Salih. Şimdi popüler kültür diye hep zaten başından beri biz genç zamanı dinleyen, düzenli dinleyen dinleyicilerimiz bilirler. Bizim en büyük düşmanımız popüler kültürdür diyoruz.
Evet.
Popüler kültür, popüler kültür de bu tamamen Manhattan'dan, New York'tan, işte Afrika, Avrupa'nın bir takım mahfillerinden pompalanan popüler kültür değil sadece. Bizim kendi popülerimiz de aslında bu anlamda tehlikelidir. Bizi uyuşturmaktadır. Bizi köpükle meşgul etmektedir. Derin, meşakkatli, uzun soluklu koşmalara bizi maalesef hazırlamamaktadır. Burada şimdi yani şu ortamların, işte bu medya ortamlarının, Twitter'ın, Facebook'un, gazetenin, derginin, bunların bir endüstrisi var.
Evet.
Bu bir kültür endüstrisidir. Bu kültür endüstrisinin her gün yapmak zorunda olduğu bir efendim şey var, görev var. Bir çark var. O çarkı döndürmese bunlar aç kalacaklar. Şimdi o çarkın dönmesi nasıl oluyor? Spekülasyonla oluyor. Dezenformasyonla oluyor. Köpürtmekle oluyor. Efendim böyle bir ucuza meyletmekle oluyor. Halkın sevdiği avam zevklere, avam bilgilere, ilgilere yönelmekle oluyor.
Seviyeyi düşürüyorsun.
İletişimcisin işte biliyorsun. Medyacısın sen de yani. Şimdi buralara sürekli yoğunlaştığın zaman medyanın bizatihi içinde olduğu o psikolojik haleti ruhiyeyle meselelere bakmaya başladığın zaman ne yapıyorsun? Geldiğin nokta bir hasımlık psikolojisinden başka bir şey değildir. O da bizi esas varmamız gereken sahili selamete ulaştıracak bir yaklaşım olmuyor maalesef. Yani ben şimdi şu noktaya geldim. Hakikaten genç kardeşlerimizden dinleyip de ne olacak abi diyen varsa, hakikaten böyle dertli bir adam varsa ona ben şunu tavsiye ediyorum. Kardeşim mümkün olduğu kadar uzak dur sosyal medyadan. Medyadan uzak dur. İletişim kanallarının tümün neredeyse böyle asgariye indir. Ve neyle meşgul ol? Kitapla meşgul ol. Damar, derin ve hakikaten böyle bir dip dalga oluşturacak. Senin hayatında böyle seni var edecek efendim oluşlara ve işlere talip ol. Bugün hakikaten yaşamasıyla, yaşantısıyla, hayatıyla, zühdüyle, fakrıyla, duruşuyla en efendim güzel örneklerden birisi olarak böyle alkışladığımız, Allah hayırlı uzun ömür versin diye dua ettiğimiz Sezai Karakoç'a bak. Fotoğraf bile çektirmiyor. Röportaj vermiyor. Ödül veriyorlar, kalkıp gitmiyor.
Söyleşilere katılmıyor.
Katılmıyor. Evet. Bunu anlamak lazım Salih'ciğim. Nedir buradaki espri? Buradaki espri nedir? Bunu anlamak lazım. Çünkü medya kendisine bir şekilde tabi olanı, kendisiyle işte efendim arenaya çıkanı çok affedersin bir müddet sonra maymuna döndürüyor. Bu kim olursa olsun böyle kardeşim. Bizim gelenekselden vazgeçmememiz gerekiyor. Nedir geleneksel? Maiyettir kardeşim. Fiziksel maiyet. Gözünü görmediğin, kalbini karşısına almadığın insana bir faydan olmaz. Bunların hepsi başlangıçtır. Medyanın ya da şuradaki mecraların hepsi bizi o tür ortamlara hazırlıyorsa makbuldür, muteberdir. Diğer türlü sanal gelen sanal gidiyor.
Evet.
Bir fısıltı, sürekli kulaklar onlarla dolu, onlar kalbe inmiyor. Nasıl efendim insan insanın yurdu olur? Nasıl insan insanın efendim terbiyesi de layık olur? Bunları işte efendim o yüzyıllardır, bin yıllardır belki var olan gelenekten işte efendim peygamberlerin ortaya koyduğu o irşat usullerinden ayrı düşünemeyiz. Dolayısıyla ben otururum bilgisayarımın başından sadece kafa karıştırırsın kardeşim. Nedir o zaman mesele? Mesele mikro çalışmadır. Bireye inmektir. Tutabildiğin adam kalbini tutabildiğin adamdır. Kalbini tutabildiğin adama da kalbini vermezsen o adam o kalbi sana vermez. Gönül almak için gönül vermek gerekiyor.
Eyvallah.
Tek tek birim bazlı çalışmalara yönelmeden kendimizle ilgili de gündemi bu anlamda bu tür böyle köpük işte Facebook'tan, Twitter'dan, işte medyadan, medyaya yansıyan bir takım efendim mecralar, şeylerden, haberlerden beslenerek değil, temelli çalışmalar yaparak, Arapçasına, İngilizcesine, temel eserlere yoğunlaşarak ve bunlarla ilgili yolun çok meşakkatli, uzun, sabır gerektiren, usta gerektiren, gidip diz çökmeyi, diz kırmayı gerektiren bir süreç olduğunu fark etmeden bizden ne köy olur kardeşim ne de kasaba. Ve burada işte Eskişehir'de olan o hadisenin
evet.
Falancalara böyle gadir ettiler. Hayır kardeşim, senin o mücadele içerisinde yer alman
zaten
baştan evet. Kaybetmeyi göze alman demektir yani. Benim muhatabım orası değil. Benim orada efendim o taraflardan birisi olmam benim zaten meseleyi yanlış anladığımı gösteriyor. Beni o platforma çekmek isteyenler çektikleri andan itibaren savaşı kazanmışlardır. Velev ki dayak da yeseler, velev ki standları dağılmış olsa bile yani.
Eyvallah. Evet. Bizim de işte belki göremediğimiz bu abi. Hani ustalıktan bahsettiniz, usta seçmesi lazım dediniz. Özellikle bu son 10 yıllık sürecin, önümüzdeki 10 yıllık sürecin 100 yıllık, önümüzdeki 100 yıllara uzanması için. Şimdi... Osman Şentürk'ü ağırladık biz de geçtiğimiz günlerde derneğimizde. Osman Şentürk abimizi.
Hatırlatma yapalım dinleyicilerimize bize. Osman Şentürk'le biz burada program yapmıştık kendi zamanında. Evet. Bir genel müdür, isim vermeyelim şirketinin neresi olduğunu ama bizim kadim dostumuz burada gayet güzel gençlere güzel tavsiyede bulmuştu. Siz onu şimdi bir de gence mi çağırmıştınız?
Gence davet ettik abi. Sizden güzel. De bahsetti hatta. Sizinle olan anlarından bahsetti. Hani özellikle... Kendisinin Amerika'da bulunması, sizin de işte Amerika gitmeniz, gelmeniz bir şey oluşturduğunu söyledi yani. O, ikiniz de özellikle. Ya Lütfü abiyle biz işte Amerikan dalgasıydık işte. Her zaman böyle uç fikirlerimiz vardı diye anlattı.
Doğru, Amerikan dalgası olduğum için hep böyle kafamızda bunlara Amerikan virüsü girdi. Bunlar iflah olmaz evet. Diyenler de olmuştur yani. Halep Selef gibiyiz bize. O gitmişti ben, daha doğrusu o geldi ben gittim sonra.
Hmm.
Yani o hatta böyle bir beraber bir iki ay falan da geçirmiştik orada. Evet.
Osman abi yani gerçekten ciddi bir firmada, ciddi kurumlarda genel müdürlük yapmış. Şu anda da hala devam ediyor ciddi bir kurumda genel müdürlük yapmaya. Ve şöyle bir şey söyledi abi. Mülakata çağırdığımız genç arkadaşlara soruyoruz hani ne beklentin var buradan diye. Diyor ki mesela 19-20 yaşındaki arkadaş bize ben ne zaman genel müdür olurum diye soruyormuş. Hani bahsettiğiniz o köpürtmek herhalde bununla alakalı değil mi abi?
Evet, evet. Yani şimdi ya genel müdürlük gibi tamamen o kapitalist dünyanın nosyonları içerisinde İşte efendim bir maddi dünyanın en büyük itibarlı yerlerinden birisine gelmek bile hani o işte Osman Şentürk gibi yöneticiler tarafından istihza ile karşılanacak o gence bir efendim aksülemel oluşturuyor. Niye? Çünkü 30 senesini vermiş o genel müdür oraya gelmek için ya. Hem de ne badireler atlatmış, ne tür efendim sıkıntılar vermiş.
Evet.
Şimdi kapitalist dünyanın en itibarlı noktalarından birisine bile hiç efendim herhangi bir gayret sarf etmeden böyle paraşütle iner gibi o efendim yolculuğun nasıl uzun bir yolculuk olacağını fark etmeden velev ki böyle bir şey olsa bile buraya da çok böyle razı olmadan hazır olmadan bir efendim yönelim içerisindesin. Kaldı ki nerede hakikat, nerede efendim bizi böyle alıp ayaklarımızı bizi uçuracak işte efendim 300 yıldır yaşadığımız o hezimeti bir anda böyle şey yapacak, geri döndürecek inkılap yani. Buna talip olmak nerede, işte şey nerede? Bak ya, kapitalist dünyanın efendim bir şeyi bu yani sonuçta. Kızıl elması diyelim. O genel müdürlük işte. Ya, ideal insan işte. Bak bunun gibi olmak yani. Halbuki oraya geldiğin zaman sen bambaşka birisi oluyorsun, evet, zaten yani. Ne hayatın hayat. Hayatını vermişsin. Rehnetmişsin tabiri caizse yani. Şairin ifadesiyle. Rehin vermişsin. Zevklerini, bakışlarını, konuşmanı, her şeyini. Bunu senden talep ediyor o kapitalist dünya. Her şeyini istiyor senden sadece. Her şeyini. Kaldı ki hakikatin bir ferdi olacaksın. İşte efendim uzun soluklu işler yapmaya talip olacaksın. Sadece bu dünyada değil, öte dünyada da diri kalmanın yollarını araştıracaksın. Bunun da tabii ki bir meşakkatli süreci var. Bunun da kendine ait bir efendim yolu, yordamı var. Ama biz buraya bile talip olurken, yani dünyanın kendisine bile talip olurken, onun bizden ne tür bedeller isteyebileceği noktasında hala böyle bir çok naif bir yaklaşımımız var. Bu sadece gençlerle ilgili değil. Ya bu işte dediğimiz medyadaki,
evet,
o popüler kültürün köpürttüğü tiplerin, öne çıkarttığı tiplerin üzerimize bıraktığı da bir aslında menfi etkidir bu. Yani öyle insanları biz görüyoruz ki yani ha tamam, başarı da budur. Başarıya ulaşmak da böyle olur. Sonuçta arzu ettiğim hayat tarzı da bunların yaşadığı hayat tarzıdır. Böyle bir psikoloji maalesef böyle kitlesel olarak hepimize boca ediliyor. Bunun ben gittikçe daha vahim hale geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi oradan salim kalmanın yolu, kendi öz gündemimize dönmenin yolu, beslenme kaynaklarımızı acilen değiştirmekten geçiyor. Ben arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hep aynı tavsiyeyi yapıyorum bugünlerde. Mümkün olduğu kadar sosyal medyayla irtibatınızı azaltın. İşte televizyonla, internetle, bilimum mecralarla irtibatınızı azaltın. Ve gerçekten 2 saat, 3 saat kendini kaybederek kitap okuyabiliyor musun, okuyamıyor musun? Bunu bir test et. Gerçekten Salih'im, okuyamıyoruz. Onu yapamıyoruz bile
ben
artık.
Ben yapamıyorum
yani.
Abi.
Evet, yapamıyoruz bile çünkü. Yani bu düşünsene. Yani saatlerce oturup bir meseleyi, bir fikri böyle hazmederek, onun fikir çilesini çekerek, o Üstad Necip Fazıl'ın çile şiirinde anlattığı o fikir çilesini çekerek bu işle ilgili bir ön almak, bir efendim kendimize ait gündem içerisinde mesele halletmek bize ne kadar uzak. Evet. Düşünsene ya.
Ya kitap okurken böyle şey oluyor abi. Şu kitap bitsin diğerine başlayayım hemen. O bitsin diğerine başlayayım hemen. Oysa dediğiniz gibi yani o kitabı okurken o kitabı yaşamak, o kitabı üzerine böyle düşünebilmek, sorular sorabilmek belki. Kitapta böyle bir hemen tüketime geçelim diyoruz. Kitabı da tüketelim diyoruz ama.
Bak dahası.
O da bulaştı abi.
O da nasıl biliyor musun? Ha, şu kitabı okuyorum. Selfimi yapayım, göndereyim. Ondan sonra kaç like gelmiş ona bakayım yani.
Evet.
Ya sen kitap okuyacaksan kendin için okuyacaksın ya. Ya bununla ilgili bir gündemi niye başka... Herkes tabiri caizse podyumda kendi spot ışıklarının altında bir böyle selebriti hayatı yaşıyor ya. Başka bir şey değil yani. Şöhret yani. Herkes kendi çapında bir şöhret hayatı yaşıyor. Gecenin bir yarısı tweet atıyor. Şöyle bir haldeyim. Yani millet senin o halde olduğunu çok affedersin. Yani şey yapıyordu yani. Çok
eyvallah
böyle
abi.
Bekleyip herkes. Ama öyle bir halet ruhiye veriliyor insanlara, evet, yani. Abi. İşte bu kadar insan takip ediyor beni. Bu kadar insan. Bu kadar insan... şeyinde, timeline'ında senin o tweet atmanı bekliyor yani. Böyle bir halet-i ruhiye içerisindeyiz. Ve bu bizi zehirliyor.
Evet.
Hakikaten esasla, hakikatle olan irtibatımızı maalesef zayıflatıyor. Ve bizi uzun soluklu, meşakkat gerektiren, ciddi efendim efor, gayret, mesai sarf ettiren işlere yönelmekten alıkoyuyor. Çok basit soru ya. Demin sorduğum soruyu tekrar sorayım. Buradan herkes kendi kendini test etsin, şey yapsın. Sabah kalkıyorsun. Diyorsun ki ya bugün boş. Bugün cumartesi. Bugün pazar. Kitap okuyayım. Hakikaten oturup 2 saat altını çizerek. Ya şu ne kadar güzel bir fikirmiş. Hemen bunu yazayım bir tarafa. bak buradan sonra bir tane daha kitap okumam lazım. Şu konuyla ilgili şu yazarın ismi geçiyor burada. Bununla ilgili şöyle bir efendim alt gündemim olsun diye not alarak 2 saat, 3 saat, 4 saat, 8 saat çalışabilmek artık çok büyük lüks haline geldi. Yapamıyoruz yani. Niye? Çünkü 5 dakika sonra bir şey geliyor. Ya bir bakayım diyorsun. Bir bakayım tekrar diyorsun. Neye bakıyorsun? Nedir yani? Derdin ne kardeşim? Niye bakmak ihtiyacı hissediyorsun sürekli? Hepimiz bağımlıyız. Bağımlı hale geldik. Yani bunu işte konuşuyor bizim Arkam Radyo'da Mehmet Dinç. Psikolojik bağımlılıkla ilgili.
Yani sosyal medya bağımlılığı üzerine özellikle.
Bu rahatsızlık kitlevi bir şey haline geldi. Herkesin deli olduğu bir yerde sen akıllıysan sesin de fazla çıkar. Benim sesimin fazla çıktığı gibi. Efendim sıra dışı kabul edilirsin.
Evet.
Kahinin birisi gelmiş bir hükümdara demiş ki yakında demiş sulara bir zehir karışacak. Herkes demiş ondan içen delirecek. Aa demiş. Ne yapayım peki? Bol bol su stokla ve o sudan içmesen demiş. Hemen işte sarayının bir katını tamamen su stoklamış ve gerçekten ertesi günden itibaren böyle delirme vakaları görünmeye başlanmış. Bir müddet sonra herkes tabii su içiyor. Herkes efendim o hastalığa yakalanıyor. Sadece sarayda yaşayan bir grup insan. Sonra en yakın aile efradı onları da bir müddet sonra onların da artık feda etmiş kral. Kendisi kalmış tek başına. Bir bakmış ki sonra herkesin deli olduğu yerde kendisi tek akıllı kalınca ne olmuş? Aslında tek deli haline dönüşmüş. Ve krallığının devamı için o sudan o da içmek zorunda kalmış. Bizi böyle bir toplu cinnete doğru götürüyorlar Salih'ciğim. Bu medya marifetiyle oluyor. Bu işte efendim mikrofonla oluyor. Duyduğumuz, izlediğimiz efendim görüntülerle oluyor.
Filmlerle oluyor, sinemayla oluyor. Evet.
Böyle bir şeyden azade kalmanın yolu hakikatin... Eğer biz yolcusu olmak istiyorsak kendi gündemimizi, kendi derdimizi çoğaltabileceğimiz muhitlerde bu tür ortamlarla değil, fiziki buluşmalar, kalbinden besleneceğimiz, gözünden besleneceğimiz, sözünden besleneceğimiz ortamlar ve kişilerle daha çok birlikteliği arttırmak yolunu tercih etmektir. Diğer türlü kendi kendimize kalamayacak, kendi kendimizi efendim dinleyemeyecek kadar yoğun ve boca edilmiş bir medya ortamı içerisinde gittikçe her efendim saniye bir latifemizi, bir letaifimizi kaybederek göğsümüzün gittikçe daraldığını ve müddet sonra artık bunu da hissedemez hale gelip işte o suyu içmiş delilerden birisi olduğumuzu göreceğiz ki bu da hakikaten kıyametin belki diğer adıdır yani.
Abi Instagram'da fotoğraf paylaşılıyor biliyorsunuz. Fotoğrafa video paylaşılıyor, kısa videolar. Yurt dışında bir tane bayan, hanımefendi intihar etti. Nedeni şu, post diye bir şey var abi, post kültürü. Yani nasıl, sizin bir ürününüz var mesela kıyafet. Onu hanımefendi giyiyor. İşte fiziksel özellikleriyle beraber fotoğrafı çekiyor. O fotoğrafı atıyor. O firmada o hanımefendi takipçisi çok olduğu için. İşte hanımefendi yatıyorum 1 milyon kişi takip ediyor. 1 milyon kişiye ulaşabildiği için bir reklam oluyor orada sonuçta. Para ödüyor. Sonra... Bayan artık bundan zamanla şey olmaya başlıyor. Ya diyor ki ben neyle yaşıyorum? Sürekli fotoğrafımı çekip paylaşıyorum. Hani bedenim, fiziksel özelliklerim. İnsani olarak hiçbir şeyim yok diyor yani. Hiçbir özelliğim yok ve çok param var. Yani 19-20 yaşındayım. Çok para kazanıyorum. Ailemin haberi yok. İntihar ediyor. Osman abi de dün işte yine konuşurken onunla şöyle bir şey demişti. Zengin insanlar en sonunda hep vermeyi bulurlar demiş. Mesela Bill Gates'ten bahsetmişti. Bill Gates de artık vakıf kurdu falan demişti mesela. Ama dedi bu zamanın çocukları olarak mesela bizlerin özellikle son geldiğimiz nokta herhalde sizin de bahsettiğiniz gibi buraya gidiyor. Bu cinayet hali kendimizi tüketiyor. En sonunda herhalde biz...
Yani en başından beri söylediğimiz bir şey var genci çıkarttığımız günden beri. Diyoruz ki diğer gamlık, fedakarlık, başkasının derdiyle dertlenmek, bir dert sahibi olmalıyız. Neyin derdi bu? Evvela kendimizin neden artı bir olduğumuza dair o meşhur sorunun cevaplanması için. Sonra aslında o sorunun cevabı ne biliyor musun? O sorunun cevabı başkalarına ne kadar merhem olabildiğinle alakalı bir şey. Buraya bir özel şirket Bill Clinton'ı çağırmıştı o başkanlığı bitirdikten sonra. 8 sene dünyanın en güçlü adamı olmuş. Amerika'da efendim biliyorsun Amerika dünyanın en güçlü ülkesi olunca onun başındaki insana dünyanın en güçlü insan olmuş oluyor. Adam çıktı konuşma yapıyor. Biz de dinliyoruz. Yani orada bizi de davet ettiler. Normalde onu dinlemek için de belki binlerce lira para ödüyorsun, evet. Ama bir yakınımız bizi böyle aradan sokmuştu. Yani bir şey var diye gittik biz de yani. Orada mesela çok ilginç bir psikolojidir yani. Yani Clinton'ı niye getiriyorsun kardeşim? Hadi getirdin diyelim. Sen onu ben kendime soruyorum. Niye dinlemeye gidiyorsun yani? Ve nitekim pişman olduk biliyor musun? Adam ne dedi biliyor musun Salih'ciğim? Dedi ki 8 sene dedi. Dünyanın dedi en güçlü insanıydım dedi. Bu hazzı dedi. O zaman almamıştım. Hangi haz? Ben dedi şu anda dedi Clinton Vakfı'nın tamamen dedi yardımseverlik anlayışı üzerine kurulmuş fonlarıyla dedi gidip konuşmalar yapıyorum. Onları dedi vakfım vasıtasıyla işte ihtiyaç sahipleri. Artık onlar da ihtiyacı kendilerine göre tanımlıyorlar ama. Evet. Yani vakıfçılık yapmaya başlamış adam. 8 sene dünyanın en güçlü insanıydım dedi. Vakıfçılık yaparken yaptığım dedi hazzı dedi. Daha doğrusu edindiğim hazzı, sahip olduğum hazzı dedi. Bu dedi başkanlıkta dedi almadım ben dedi. Şimdi biz de orada o dönemde ben Hüdayi Vakfı'nda çalışıyordum. Ya dedik biz zaten bu işe dedim başından başlamışız. Bu en sonunda geldiği noktayı anlatıyor. Evet. Biz zaten buradan başlamışız. Hadi dedik selamun aleyküm yani bu adamın bize vereceği bir şey yok yani. Biz zaten biliyorduk bunu. Evet. Biz zaten bununla efendim hayata bakıyoruz. Buradan bakıyoruz. Ama mesele ne biliyor musun? Mesele hakikatin diliyle konuşmak değil. Mesele hakikati temsil etmek de değil. Mesele şu anda sahteliğin, batılın, inkarın ve küfrün bugün popüler araçlarla sanki bütün seslerin ötesinde en makul, en muteber, en efendim revaçtaki sesin kendi sesini olduğunu herkese bir şekilde dayatması yani. İşte burada kulaklarımızı salim kılmanın, gönlümüzü salim kılmanın, zihnimizi salim kılmanın yoluna bakmak gerekiyor. Her tarafımızı dolduran, her tarafımızı böyle artık bizi böyle yani bir başka yol arama ihtiyacı hissettirmeyen derecedeki bu bilgi bocasından kurtulmamız gerekiyor. O da dediğim gibi bu tür iletişim vasıtalarıyla olan irtibatı daha aza indirgeyip daha böyle fiziksel ortamlarda işte dostlarla, salihlerle, sadıklarla beraber olacak imkanları araştırmak ve bunları çoğaltmaktan geçiyor.
Peki abi bir şey sormak istiyorum. Şimdi dünya özellikle dijitalleşmeye gidiyor medyada da en başta. Şimdi biz sosyal medyadan, dijital ortamlardan kendimizi daha da soyutlayıp, geri plana atıp somut olan şeylere, gerçek olan şeylere yöneldik. Fakat dünya da bir diğer taraftan dijitalde ilerlemeye devam edecek. Bu özellikle bir kopukluk doğurmaz mı? Yani bu şey sorusu gibi olsun abi. Hani ya Lütfü abi böyle diyor ama ya bir de böyle bir durum var. Hani bakış açısının sorusu olmuş olsun yani. Çünkü mesela Independent gazetesi Amerika'da İngiltere'de kapandı. Dijitale geçti.
Stop Press diye çıktı.
Stop Press sonra. Diye çıktı. Evet. Evet,
baskıyı durdurun yani. Hani şimdi, sen de şey dersin ya baskıyı durdurun da çok önemli bir haber var diye. Baskıyı durdurun çok önemli bir haber var. Independent gibi bir gazete matbu baskısını durdurdu. Baskıyı durdurun çok önemli bir haber var. Ne o haber? Dijital haber işte. Yani sanal haber. Sanal haberin artık baskı matbu haberden çok daha önemli olduğunu, o mecranın artık her şeyden çok daha önemli olduğunu efendim bize dayattıkları için ve bunun da artık bir endüstrisi kalmadığı için o matbu baskının, evet, oraya dönmek zorunda kaldı. Benim söylediğim o değil Salih'ciğim. Benim söylediğim en başından beri hakkın bir yolu var, bir de batılın bir yolu var. Bir üçüncü yol yok kardeşim. Ben hep üçüncü yol mevcuttur, mümkündür,
evet,
diyorum.
Evet.
Ama üçüncü yol bu mevzuda yok. Bir hak var, bir de batıl var. Hakkın tercümanı, delili, efendim bize iletilmesi noktasında vazifeli insanlar var. Bir de batıl için uğraşan mihraklar var, odaklar var. Bu ikisi arasındaki mücadelenin bugün biz çok çağdaş, sofistike görünümleri altında hakikaten bazen bu ayrımı kaçırabiliyoruz. Diyoruz ki ya burada işte iş, işte mecra burası, işte burada bulunmak lazım. Bulunmak lazım. Kesinlikle ben yatsımıyorum yani. Twitter'ını, Facebook'unu, diğer sosyal medya mecralarını, interneti, web sitelerini Bunları yatsımıyorum. Bunlar muhakkak olması gerekiyor. Ama bunlar nihai netice olarak kendisi değil.
Amaç değil.
Amaç değil. Araç olabildikleri ölçüde bizim için işlevseldir. Diğer türlü kendilerini bizatihi amaç haline getirdikleri andan itibaren bir hayat tarzı olarak bugün hepimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun sadece efendim burayla yaşadığı bir canavara dönüşüyorlar ki işte bizim karşı çıkmamız gereken esas budur. Ben bir insanla bunun vasıtasıyla ulaşabiliyorsam sonraki süreci ben o fiziksel, o maiyet ortamı, beraberlik, o efendim kalpten kalbe akışların olabildiği bir ortamı sağlayabiliyorsam bu benim için kıymetlidir. Diğer türlü burada kalacaksa o orada kalmıştır zaten. Sanal gelen sanal gider. Ben bunu hep bunu söylüyorum.
Evet.
Dolayısıyla evet. Bir ayrı şey de yok yani. Oraya karşı olmak, bu taraftan olmak tarzında. Hatta şunu da söyleyeyim. Öyle bir noktaya geldik ki bunun sözünü bile edemiyoruz. Bak sen bile diyorsun ki ha. Ya bak ya burada böyle bir vaka var abi. Ne yapacağız diyorsun mesela. Yani o bile böyle boğuluyor artık zihinlerde yani. Bunu söylemek bile hakikaten bir cesaret haline geldi yani.
En başında da bu var değil mi aslında abi? Yani bizi hani bir kaygı kitlesi haline dönüştürmek
zaten endişeli. En büyük sıkıntı ne biliyor musun? Bak kaygı, en büyük kaygı ne biliyor musun? Ya ben acaba bütün bu güncellemelerden, bu haberlerden geri mi kaldım? Ben acaba geri birisi miyim? İşte hayatı takip edemiyor muyum? Modernlikle, işte efendim güncellikle. Şimdi şu toplumun baktığın zaman Ar-Ge çalışmaları ya da işte bilimsel bilgi ya da işte bugün katma değer oluşturacak üretim noktasında bir kapasitesine bak. Bir de son dönemde kullandığı işte bu yeni teknolojik aletlerle bulunduğu noktaya bak. İkisi arasında uçurum var Salih. Evet. Yani biz tüketmekte hakikaten üstümüze yok yani. Bizi sadık tüketiciler haline dönüştüren bu çarkın ne kadar bizi efendim köleleştirdiğini görmemiz gerekiyor. Üretmeden, bir katma değer oluşturmadan, onun meşakkatini çekmeden, sıkıntısına girmeden, bununla ilgili efendim bir derde, bir efendim mesaiye yoğunlaşmadan, sürekli efendim bir güncelliği takip etmek ya da işte efendim yeniliklerden geri kalmamak bizi nereye götürecek? Götüreceği yer bellidir. Sen sadece tüketici olursun. Bu adamlar da seni böyle adım adım adım bir hayat tarzı haline dönüştürdükleri bu teknolojik efendim ilerlemeyle esir alırlar ve bir müddet sonra onların zombisi haline dönüşürsün ya da Aymatov'un meşhur ifadesiyle mankurtlaşır. Tamamen efendim kendi zihin köküne, ruh köküne yabancı bir efendim kuklaya dönüşürsün. Bu gidişatın sonu bu yani. Ne yapmak lazım? Tekrar bitirirken söyleyeyim. Asgariye indirmek lazım. Köpük değil, dip dalga oluşturacak çalışmalara yoğunlaşmak lazım. Çok basit bir şey soruyorum ya. 2 saat yoğunlaşıp kitap okuyabiliyor musun kardeşim? Oturup bir sayfa yazı yazabiliyor musun? Ya bunu herkes kendisine sorsun ya. Bunu yapamadıktan sonra biz neyin talibi olup neye efendim layık hale geleceğiz ki? Neye liyakat kesbedeceğiz ki yani? Mesele budur.
Şey de var yani abi. Bütün bunları yapmayıp ama hani gündemi takip edeyim derken de sosyal medyada paylaşılan yazılar üzerinden bir gündem oluşturma bahsettiğiniz yine. Bu sefer de bakıyoruz işte yalan yanlış haberler tekrar yayılmaya, duyulmaya başlıyor. Hiçbir şekilde gerçekliği olmayan şeylere inanmaya başlıyoruz. Orada bir ayrım var, evet, orada bir eşik var ama bunu yakalamak, bunun sahibi olmak hakiki dertlenmekten geçiyor. Genç dergimizde bu ay rüya görün diyor.
Evet, rüya mesela çok önemli. Evet. Yani hayal değil bak, rüya.
Evet.
Rüya çok önemli bir kavramdır. Biz yeter artık uyanın bir rüyamız olsun diye çıktık bu kapakta. Yani şimdi rüya ne demek ya, uyumakla alakalı bir şey, nasıl ne demek uyanın? Uyan kardeşim. Bu çorak, bu efendim ruh kökümüzü kurutan bu ortamın farkına var. Ve bir rüyanın peşine düş. Sahabe rüya gördü. Resul Efendimiz rüya gördü. Ben dedi kardeşlerimi özledim dedi. Bu uyanıkken görülen bir rüya değilse nedir? Kardeşlerimi özledim dediği insanlar, ya olsa biz senin kardeşlerin değil miyiz? Dedi ki siz benim sahabemsiniz. Kardeşlerim beni görmediği halde bana inananlardır. Biz de görmediğimiz bir efendim ufka, onu efendim bir rüya olarak ona inanan insanlarız. Resulullah Efendimiz'i görmeden sevdik, görmeden inandık ona. Onun da hayal olarak değil, rüya olarak, hedef olarak önümüze koyduğu Roma'da fethedilecektir şeklindeki o müjdenin biz rüyasını görmek mecburiyetindeyiz. Bu rüyayı görmezsek efendim hayatın üstünde bir ideale sahip olmazsak bu gerçeklik içerisinde bizi fena halde efendim rasyonel, pozitivist, mantıkçı, gerçekçi insanlar olarak tüketecekler. Bizim canımızı okuyacaklar Salihciğim. O yüzden bizim rüya görmemiz gerekiyor. Rüya derken de bizi böyle uyuşturan, uyutan bir şeyden bahsetmiyoruz. Uyanıkken görülen bir rüyadan. İşte bizim rüyamızı görüp Horasan'dan gelip o 75 bin Horasan ereninin gördüğü rüyadan bahsediyorum. Onlar buraları ezan sesleriyle şenlensin. Bizim evladımız olmasa bile torunumuz burada İslam beldesinde Müslüman olarak yaşasın. Bu topraklar İslam'ın toprağı olsunlar şeklinde bir rüya gördüler. O rüyayla biz bugün var olduk. Biz de bir rüya görmek zorundayız. Bu nerenin rüyasıdır? Washington'ın rüyası mıdır? New York'un rüyası mıdır? Avrupa'nın rüyası mıdır? Ama bir yerin rüyasını görmemiz, bir kızıl elmanın peşinden geçmemiz, gitmemiz gerekiyor. Bizim en büyük sorunumuz bir Yunanlıların tabiriyle Megola idamız yok. Kızıl elmamız yok. Osmanlı hiç durmamış bak. Evet. Fatih İstanbul'u fethetmiş, tamam şimdi dememiş. Roma demiş. Kızıl elma orası demiş. Muhtemelen orayı ele geçirselerdi durmayacaklar. Yine batıya doğru başka bir kızıl elmanın peşinden yürüyüp gideceklerdi. İnsanı tutan da, yaşatan da, dipdiri kılan da işte bu rüyadır. 80 küsür yaşını geçtiği halde gelip İstanbul'a efendim o fetih rüyasıyla buralara gelen Eyüp El Ensari Hazretlerini anlamak lazım. Vefat edeceği zaman ne diyor? Beni diyor buraya gömün. Bundan sonrasını artık düşünsün. Buraya kadar geldim ben çünkü. Benden sonraki mücahitler burayı bir sınır bellesinler. Buraya kadar zaten Eyüp El Ensari gelmişti. Bundan sonrasına ben gitmem lazım. Ufkum burası olsun diye onun rüyasını biçimlendiriyordu yani. Beni buraya gömün derken. Dolayısıyla bizim acilen kendi rüyamıza ihtiyacımız var. O rüya Resulullah Efendimizin gördüğü rüyadır. Sahabenin gördüğü rüyadır. Osman Gazi, Kara Osman derlermiş. Böyle Ertuğrul'un oğlu, böyle delişmen bir delikanlı, Şehede Vali ile kendine ait o şeyi buluyor. Manayı ve muradı buluyor. Şehede Vali ile Osman Gazi oluyor o Kara Osman. Vefat ederken Bursa'yı gösteriyor, Yeşil Kümbet. Bursa o zaman şeyin elinde, Bizans'ın elinde. Orhan'a diyor ki, oğlu Orhan'a, oğlum diyor, beni diyor, şu diyor, gümüş kümbete kömersin diyor. Benim mezarım o gümüş kümbet olsun diyor. Bugün orasıdır hakikaten mezarı, evet. Osman Gazi'nin. Fakat vefat ederken bile bir rüya emanet ediyor oğluna. Yani sen diyor Bursa, ondan sonrakiler başka bir yer. Hep böyle bir idealle geçmek, idealle yürümek lazım. O rüyayı biz kaybettiğimiz için bugün maalesef kabus görüyoruz.
O rüyanın yerine şu an kariyer aldı işte abi. Maalesef.
Put o.
Put.
Put. Yani kariyer putu. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz abi.
Ben teşekkür ederim.
Genç zamanında süremiz doldu. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Dergimizden bahsettik. Son olarak genç dergimiz Uyanın Artık Rüya Vaktidir diyor. Bu ay Nisan sayımızda 115. sayımızda sizlerle birlikteyiz. Genç dergide gençdergisi.com üzerinden takip edebilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı abi?
Bütün dinleyicilerimize en kalbi hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah istifade etmişlerdir. İnşallah bundan sonraki süreçte mesela ilk önlerine koyduğumuz bir şey var. Ben kendim için de onu yapmaya çalışıyorum. Sen de yap mesela.
İnşallah.
Ya oturup hakikaten iki saat kitap okuyabiliyor muyuz? Oturup böyle bir şeyler not alıp onları yerine getirmek noktasında bir gayrete girişebiliyor muyuz? Mesela medya ile olan ilişkimizi tekrar gözden geçirip azaltabiliyor muyuz? Bunları bugünkü programın hasılası olarak alsınlar artık. Huzma safa, dama keder derler. Yani safa vereni alsınlar, keder vereni bıraksınlar. Sefa değil ama bak. Gönle sürur vereni alsınlar. Nefse sürur vereni değil.
Çok teşekkür ederiz abi.
Ben teşekkür ederim.
Yüreğinize sağlık. Programımızın başında söylemiştik, Davutan Kılıç abimizin bir talebi olmuştu demiştik. Bu anlamda özellikle yardımda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz olursa Genç Dergisi'ne, Genç Derneği'ne, Genç Zamanı'na sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizlerle irtibata geçebilirsiniz. İnşallah Rabbim kalbimizden geçenleri hayırlı eyler. Yüreğimizden geçen şeyler bizler için her zaman bereketli neticeler verir diyelim. Genç Zamanı'nın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani bizleri takip edebileceğiniz adresler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.